Ayrım 12.
Geçen yıl ele avuca gelen hemen her kitaba armağan verilmişti. Her yıl armağanlar dağıtılıyordu. Hem de her seferinde 40-50 armağan. Kitapların adları da Demkan'ın aklını karıştırıyordu. Filmler üzerine bir hayli eser yazılmıştı. Bir Büyük Hayat ve Büyük Aile. Bunlardan biri çok iyiyse öteki aynı derecede berbat çıkıyordu. Zaten Demka hangisinin hangisi olduğunu hatırlayamıyordu. Hele filmleri görmediyse. Düşünceler de şaşırtıcıydı. Demka ne kadar çok okursa o kadar şaşkına dönüyordu. Yine bütün bunların üstesinden gelmek, anlamak ve hatırlamak zorunluluğundaydı. Demka, Lee Water'ı okudu. Yüreğinin mi yoksa kitabın mı o denli sıkıntılı olduğuna bir türlü karar veremedi. İçinde yitik bir duygu, bir özlem kabardı. Birine danışmak ya da yakınmak gerektiğini mi duyuyordu? Yoksa yalnızca insanca konuşmanın, hatta bir parça merhametin mi özlemini çekiyordu? Oysa acınılmaktan hiç hoşlanmazdı. Yaşantısı boyunca ona hiç kimse acımamıştı. Acımanın hem acınanlar hem de acıyanlar için aşağılatıcı bir duygu olduğunu okumuştu ve ayrıca işitmişti de. Koğuşta dinlemek ve konuşmak ilginç oluyordu ama Demka'nın istediği ne bu çeşitten bir konuşma ne de başka türlü bir konuşmaydı. Erkekler arasında erkek gibi davranması gerekiyordu. Hastanede birçok kadın vardı ama Demka asla onların büyük, gürültülü koğuşlarının eşine adım atmak cesaretini göstermemişti. Orada toplanan kadınların hepsi sağlıklı olsaydı, rastlantıymış gibi koğuşlarına bir göz atmak, bir şeyler görmek eğlenceli olurdu. Oysa bu hasta kadınlar yuvası Demka'nın bakışlarını başka yöne çevirmesine yol açıyordu. Görmekten korkuyordu onları. Kadınların hastalıkları çirkin bir perde gibi yükseliyordu. Utançtan da güçlü bir şeydi bu. Demka'nın merdivenlerde ya da sahanlıklarda rastladığı bu kadınlardan bazıları öyle kendilerinden geçmiş, öyle yıkılmışlardı ki hiçbir şeye aldırış ettikleri yoktu. Sabahlıklarının önleri açık oluyor, Demka onların bazen belden yukarılarını, bazen de aşağılarını görüyor. Bu gibi karşılaşmalar ona zevk değil, ıstırap veriyordu. Bu yüzden onlarla karşılaştığı zamanlarda bakışlarını yere eğiyordu. Oysa bu kadınlarla tanışıp ahbap olmak öyle kolaydı ki. Demka'yı fark edip ona sorular soran Stefa teyzeyle dost olmuşlardı. Stefa teyzenin torunları vardı. Bir büyük anneye yaraşır şekilde kırışmıştı yüzü. Demka ile merdivenlerin sahanlığında bir yerde durup uzun uzun konuşuyorlardı. Demka'yı hiç kimse bu kadar dikkatle, sevgiyle dinlememişti. İnsan Stefa teyze için dünyada Demka'dan daha yakın hiç kimse olmadığı kanısına kapılabilirdi. Demka ona kendisinden, hatta annesinden bile rahatlıkla söz ediyor, başka hiç kimseye anlatmadığı şeyleri anlatabiliyordu. Babası savaşta öldüğünde Demka 2 yaşındaydı. O zaman şefkatli olmayan ama dürüst bir üvey baba gelmişti. Onunla geçinmesi hiç de zor olmamıştı. Oysa annesi orospuluk demeye başlamıştı. Demka annesinin yaptığı şey için bu sözcüğü kullanmaktan kaçınıyordu. Üvey babası da annesini terk etmişti. Haklıydı. Ondan sonra da annesi Demka ile paylaştıkları tek odalarına çeşitli erkekler getirmeye başlamıştı. İçip içip sarhoş oluyorlardı. Reddetmesine rağmen Demka'yı da içmesi için zorluyorlardı. Erkekler istedikleri sürece odada kalıyorlardı. Bazıları gece yarısına kadar, bazıları da sabaha. Oda da daima aydınlık oluyordu ve Demka kendi yaşındaki çocukların düşünmeye bile cesaret edemeyecekleri şeyleri biliyor, bunlardan iğreniyordu. İşte 5. ve 6. sınıflardayken yaşantısı böyleydi Demka'nın. 7. sınıfta yaşlı okul bekçisinin yanında oturmaya başladı. Okul ona günde 2 öğün yemek veriyordu. Annesi onu geri almaya çalışmadı. Demka'dan kurtulmuştu ve bundan sevinç duyuyordu. Demka annesinden acı acı söz ederdi. Elinde değildi bu. Onu dinlerken Stefa teyze başını onu onaylayarak sallar ve garip bir sonuca varırdı. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Hepimiz için büyük, geniş, tek bir dünya var. Geçen yıl Demka bir fabrikada iş bulmuştu. Onun yatakhanesine taşınmıştı. Tornacı çıraklığı yapıyordu. Fabrikada çabucak ilerledi, 2. dereceye yükseldi. İşi pek iyi gitmiyordu ama annesinin ahlakça düşüklüğüne karşılık içki içmiyor, ayyaş şarkıları söylemiyor, derslerine bütün gücüyle çalışıyordu. 8. sınıfı başarıyla geçip 9. sınıfın yarısına kadar geldi. Futbolu çok sevmesine rağmen pek seyrek oynuyordu ve bu küçük zevki yüzünden kader onu cezalandırdı. Oyunun heyecanı içinde futbolculardan biri rastlantıyla ince kemiğine bir tekme savurdu. Demko bunu önemsemedi. Bacağının ağrısı geçinceye kadar bir parça toparladı. Sonbaharda bacağı ağrımaya başladı. Uzun bir süre doktora gitmedi. Sıcak havlularla pansuman yapıldı ama bu da bacağının ağrısını daha şiddetlendirdi. Sonunda uzun tedavi süresi başladı. Eyaletin merkezine, sonra da bu hastaneye geldi. Demko, Stefa teyzeye kader niçin bu kadar insafsız diye sordu. Yaşantıları düzen içinde rahat rahat akıp giden kişiler vardı. Bir de yaşantıları perişan olmuş kişiler. Sonra insanın kaderi kendisine bağlıdır deniyordu. Hiçbir şey Demko'ya bağlı değildi. Her şey Allah'tan diye Stefa teyze onu teselli etti. Allah her şeyi görür. İnsan tevekkül içinde olmalı Demuşka. Her şey Allah'tan geliyorsa daha da kötü ya. Allah her şeyi görüyorsa niçin bütün dertleri bir tek kişinin omuzlarına yüklüyor? Bir parça insaflı olamaz mı? Tevekkül içinde olmaya gelince insan bunun üzerine tartışmaya bile girişmezdi. Stefa teyze kentte oturuyordu. Kızları, oğulları, gelinleri sık sık ziyaretine geliyor, ona her çeşit yiyecek yolluyorlardı. Bu yiyecekler Stefa teyzenin yanında uzun bir süre kalmazdı. Çünkü Stefa teyze komşularına, hademelere bunlardan ikram eder, Demko'yu koğuşundan çağırarak eline bir yumurta ya da bir börek sıkıştırırdı. Demka'nın karnı hep açtı. Yaşamı boyunca karnını hiçbir zaman yeterince doyuramamıştı. Sürekli olarak yiyecek düşünmesi açlığını olduğundan daha da arttırıyordu. Ama yine de Stefa teyzenin sırtından geçinmekten utanç duyuyordu. Bir yumurta kabul ettiği zaman böreği reddetmeye çalışıyordu. ''Al çocuğum.'' Stefa teyze elini salladı. ''Bu böreğin içinde et var. Epifani yoğurtusu geçmeden ye.'' Dipnot. Epifani. Ortodoks kilisesinde İsa'nın vaftizine işaret olarak haçın suya atılması yoğurtusu. Daha sonra et olmaz mı? Elbette olur. Sanki bilmiyormuşsun gibi soruyorsun. Epifani'den sonra ne gelir? Srovetid. Ne yani? Dipnot. Büyük perhizden önceki iki günlük günah çıkarma zamanı. Bu daha iyi değil mi Stefa teyze? Hepsi kendine göre iyidir. İyi ya da kötü olsun, Srovetid'de et yememelisin. Srovetid de hiç bitmez değil mi? Ne demek istiyorsun hiç bitmez de? Bir hafta sürer. Ondan sonra ne yapacağız diye Demko mutlulukla sordu. Gözünün önünde nefis, kendi evinde asla pişirilmeyen börekler canlanmıştı. Nasıl dinsizler yetiştiriyoruz? Hiçbir şey bilmiyorlar. Ondan sonra büyük Lent orucu gelir. Bu büyük orucu niçin gereksiyoruz? Niye? Oruç hem de büyük. Demuşka durmadan mideni doldurursan mide seni yere çeker. Daima yemek yemek doğru olmaz. Yemeden geçireceğin zamanlar da olmalı. Ama buna ne ihtiyacımız var? Demko bir türlü anlayamıyordu. Çünkü o yaşantısının büyük bir bölümünü aç karınına geçirmişti. İçini temizlemek için boş mideyle kendini ne kadar zinde hissettiğini hiç fark etmedin mi? Hayır Stefa teyze, hiç fark etmedim. Daha ilkokulda, hatta okuma yazma öğrenmezden önce bile Demko açık fikirli bir çocuktu. Dinin kişiyi uyuşturan bir inanış olduğunu, yalnızca kötü kişilerin yararlanabileceği gerici bir öğrenim niteliği taşıdığını kesinlikle açıkça anlamıştı. Din yüzünden bazı bölgelerdeki işçiler sömürülmekten kurtulamıyorlardı. Oysa dinle ilişkilerini keser kesmez silahlara sarılıyor, özgürlüklerine kavuşuyorlardı. Bu yüzden gülünç takvimi her cümlede Allah sözcüğü, bu uğursuz hastanede bile eksik etmediği kaygısız gülümsemesi ve ona ikram ettiği böreğiyle Stefa teyze gerici bir insandı. Yine de her cumartesi günü doktorlar hastaları kendi düşüncelerine terk ederek evlerine gittiği, kasvetli günün koğuşları hala bir parça ışıklandırdığı, koridorlardaki ve sahanlıklardaki lambaların yakıldığı akşam yemeğinden sonra Demko topallaya topallaya kendisine alçak gönüllülükten başka bir şey aşılamayan gerici Stefa teyzesini aramaya çıkardı. Bu kez Stefa teyze bildiği, her zaman bulunduğu yerlerde değildi. Genişleyerek küçük bir hol meydana getiren nöbetçi birinci kat hasta bakıcısının masasının ve ilaç dolabının bulunmasına rağmen hastanenin dinlenme köşesi olarak bilinen ve kızıl köşe diye adlandırılan alt kat koridorunda Demko bir kız, daha doğrusu genç bir kız gördü. O da diğerleri gibi rengi atmış, sabahlığı giymişti ama tepesine at kuyruğu şeklinde topladığı altın sarısı saçları ile filmlerden çıkmış gibiydi. Demka onu dün şöyle bir görmüştü. İnsanı şaşırtacak kadar sarı saçlar gözlerini kırpıştırmasına sebep olmuştu. O kadar sevimli bir kızdı ki Demka ona uzun uzun bakmak cesaretini gösterememişti. Bakışlarını başka yöne çevirip hemen uzaklaşmıştı. Bacağı kesilen Sarhan'dan başka bu kız hastanede ona yaşça en yakın kişi olmasına rağmen onda bazı kişilerdeki erişilmez hava vardı. Bu sabah Demka onu arkasından yine görmüştü. Hastane giysisi içinde bile genç kız tanınan sarı bir çiçek gibiydi. Saçları yine arkasında hafif hafif sallanıyordu. Şu anda Demka onu aramıyordu tabii. Tanışmak için ilk adımı atıp atmamaya da karar veremiyordu. Dilinin tutulacağını, aptalca bir şeyler söyleyeceğini biliyordu. Oysa kızı görmüştü, kalbi hızlı hızlı atmaya başlamıştı. Toparlamamaya, elinden geldiğince dimdik yürümeye çalışarak kızıl köşeye doğru gitti. Hastaların paket sarmak ya da başka ihtiyaçları için parça parça ettikleri Pravda gazetesini karıştırmaya başladı. Kırmızı bir örtüyle örtülü olan masanın yarısını Stalin'in aslından daha büyük bronz büstü kaplamıştı. Büstün baş ve kolları normal bir insanınkinden bile daha geniş, daha büyüktü. Masanın diğer köşesinde kocaman ağzı, iri yapılı, tam Stalin'e arkadaşlık edecek yapıda bir kadın hademe duruyordu. Tatil gününün havasına uyarsa azarlanmayacağından emin, önüne yaydığı gazete kağıdına yediği ayçiçeği çekirdeklerinin kabuklarını atıyordu. Belki de masa başına bir an için gelmişti ama yine de ayçiçeği çekirdeklerini yemeden edemiyordu. Duvardaki hoparlör hafiften hafife dans müziği fısıldıyordu. Diğer iki hasta küçük masalara oturmuşlar satranç oynuyorlardı. Kıza gelince Demka'nın gözünün ucuyla gördüğü kadar kız duvarın yanındaki bir sandalyede hiçbir şey yapmadan oturuyordu. Dimdik oturmuştu, sabahlığının yakasını eliyle tutuyordu çünkü giysisinin orasında düğme yoktu. Orada oturuyordu işte, narin, sarı saçlı, insanın dokunmaya bile kıyamayacağı sevimli bir melek. Onunla bir şeylerden söz etmek kim bilir ne kadar zevkli olurdu. Hiç olmazsa bacağından konuşabilseydi. Kendi kendine sinirlenen Demka gazetelere bakmaya devam etti. Tam o sırada zaman kaybına uğramamak için başında tarayarak saç bırakmadığını, dibinden kestirdiğini hatırlamıştı. Şimdi genç kıza kim bilir nasıl çirkin görünüyordu. Melek birdenbire konuştu. ''Niçin bu kadar utangaçsın? Bugün ikinci defadır çevremde dolaşıyorsun ama benimle konuşmuyorsun.'' Demka yerinden adeta sıçradı. Etrafına bakındı. Genç kız başka kiminle konuşmuş olabilirdi ki? Kendisine söylemiş olmalıydı. Başındaki küçük püskül bir çiçek gibi sallandı. ''Ne var? Korkuyor musun? Bir sandalye alıp buraya gel. Tanışalım.'' ''Korkmuyorum. Oysa sesi Demka'yı ele vermişti. Hiç de kendisinden emin değildi.'' ''O halde sandalyeni buraya getir. Çek buraya.'' Demka bir sandalye aldı. Toparlamamak için büyük güç sarf ederek sandalyeyi genç kızın yanına çekti. Onun yanı başına duvara dayadı, elini uzattı. ''Demka.'' ''Asya.'' Küçük elini Demka'nın avucuna koyup çekti. Demka oturdu. Durum çok komikti. Sanki bir gelinle damat yan yanaydılar. Bu şekilde oturunca genç kıza bakmakta güçlük çekiyordu. Demka yerinden kalkarak sandalyesini daha uygun bir yöne çevirdi. ''Neden burada hiçbir şey yapmadan oturuyorsun?'' diye sordu Demka. ''Niçin bir şey yapayım? Sonra ben bir şey yapıyorum.'' ''Ne yapıyorsun?'' ''Müziği dinliyor, dans ettiğimi hayal ediyorum. Ama sen dans etmezsin sanıyorum.'' ''Ayaklarınla?'' Demka dudaklarını ısırdı. ''Seninle dans edebilirdik oysa.'' Asya çevresine bakındı. ''Ama yer yok burada. Sonra bu çalan da ne biçim bir dans? Müziği dinliyorum çünkü sessizlik beni hep sıkar.'' ''Hangi danslar iyi?'' diye Demka hoşnutlukla sordu. ''Tango mu?'' Asya içini çekti. ''Tango? Onu büyük annelerimiz yapardı. Şimdikiler rock'n'roll yapıyorlar. Hem de yalnızca çok iyi dans ederler biliyor bunu.'' Demka konuşulanların hepsini anlayamıyordu ama konuşmak, genç kıza bakmak öyle hoştu ki. Asya'nın gözleri bir acayipti. Yeşil yeşil benekler vardı içinde. Gözlere dokunulamazdı. Neyse oydular. Asya'nınkiler pek acayip gözlerdi. ''İşte başka bir dans.'' diye Asya parmaklarını şaklattı. ''Sana tam olarak nasıl yapıldığını gösteremem çünkü hiç görmedim. Zamanını nasıl geçiriyorsun? Şarkı söyleyebilir misin?'' ''Hayır, şarkı söyleyemem.'' ''Neden? Sessizlik sıkıcı olmaya başladığı zaman biz şarkı söyleriz. Ne yaparsın? Akordeon çalar mısın?'' ''Çalamam.'' Demka üzüntüyle kıvrandı. Asya'nın yanında kendisini dili tutulmuş gibi hissediyordu. Bir türlü kendini toparlayıp toplumsal bilimlerle ilgilendiğini söyleyemiyordu. Asya şaşırmıştı. Tam konuşacak adamını bulmuştu. ''Atletizm sever misin? Ben atletizm yarışmalarına giriyorum.'' Atletizmden hoşlanmam. Asya'nın yanında bir hiç olduğunu kabullenmek Demka için pek acı oluyordu. Bazı kişiler vardı ki kendilerine özgü, hareketli bir hayat kurabiliyorlardı. Oysa Demka böyle bir şey yapmayı asla başaramazdı. Bir parça futbol oynardım. Hiç olmazsa sigara içiyorsundur ya da içki diye Asya yine umutla sordu. Yalnızca bira mı yoksa? Bira içerim diye Demka içini çekti. Biranın tadına bile bakmamıştı ama buna da hayır diyerek kendini nasıl iyiden iyiye küçültebilirdi? Aman diye Asya inledi. Sanki midesine bir yumruk indirmişler gibi. Ne kadar boş bir insansın. Allah Allah, hiç de sporcu bir ruhun yok. Bizim okulda senin gibiler var. Geçen Eylül'de okulumuz yeniden örgütlendiğinde müdür uslu çalışkan çocukları ayırdı. Geriye kalanları başka okullara yolladı. Asya, Demka'nın kalbini incitmekten çok ona acıyordu. Oysa uslu, hiçbir şey bilmeyen biri yerine konulmak Demka'yı üzmüştü. ''Kaçıncı sınıftasın?'' diye sordu Asya'ya. ''Onuncu. Saçını bu şekilde taramana kim izin verdi?'' ''İzin vermek de ne demek? Kargaşalık çıkardılar. Biz de karşı koyduk.'' Asya içtenlikle konuşuyordu. Demka'yı küçük görse, hatta onu yumruklasa bile Demka onunla konuşmaktan zevk alacaktı. Dans müziği sona ermişti. Şimdi spiker, Almanya'nın insafına bıraktığından ötürü Fransa için tehlikeli olan utandırıcı Paris anlaşmalarına karşı mücadele eden insanları anlatıyordu. Paris anlaşmaları Almanya içinde dayanılır bir şey değildi. Çünkü Almanya'yı Fransa'nın insafına bırakıyordu. ''Peki ne yaparsın sen?'' diye sordu Asya. ''Tornacılık yapıyorum.'' dedi Demka ilgisiz bir tavırla. Asya'yı bu karşılık etkilememişti. ''Ne kadar para kazanıyorsun?'' Demka güç kazandığı yaşantısı boyunca eline ilk geçen para olduğu için maaşını daima aziz tutardı. Oysa şimdi Asya'ya ne kazandığını söylemek cesaretini kendinde bulamıyordu. ''Pek fazla değil tabii.'' diye açıkladı. Asya heyecanla ''Boşu boşuna zaman kaybı.'' diye söylendi. ''Atlet olsan daha çok para kazanırsın. Atlete de benziyorsun.'' ''Ama insanın atletizme kabiliyeti olmalı.'' ''Kabiliyet mi? Yok canım, herkes atlet olabilir. Yalnızca çok çalışmak gerek. Spordan bir hayli para kazanılır. İnsanı her yere bedava götürürler. Yolculukta günde 30 ruble alırsın. Oteller bedava. Sonra müsabakalar da var. Ya göreceğin onca kent? Sen hangi kentlere gittin? Leningrad'a, Voronezh'e. Leningrad hoşuna gitti mi?'' ''Elbette. Geçit Bonmarşesi, Gastone Dvor boyundaki iş portalar, özel mağazalar, çorap dükkanları, el çantası satan dükkanlar.'' Demka bu türde bir şeyi hayal bile edemezdi. İçinde kıskançlığa benzer bir duygu uyandı. Evet, bu kızın bu denli içtenlikle anlattığı şeyler çok iyi olmalıydı. Belki de Demka taşralı olduğundan bunu anlamıyordu. Hademe hala masada bir heykel gibi oturuyor, başını bir an olsun çevirmeden ayçiçeği çekirdeklerini yiyor, kabuklarını gazetenin üstüne atıyordu. ''Atlet olduğuna göre buraya nasıl geldin?'' diye sordu Demka. Bu soruyu genç kızı incitecek şekilde soramazdı. Asya utanabilir, çekingenlik duyabilirdi. ''Buraya 3 gün sürecek genel kontrol için geldim.'' dedi. Asya omuzlarını silkti. Bir eliyle sabahlığının yakasını tutmak zorundaydı. ''Bana giydirdikleri bu giysi ne korkunç. İnsana utanç veriyor. Burada bir hafta kalmak insanı çıldırtabilir. Senden ne haber? Sen için buradasın?'' ''Ben mi?'' Demka düşünceli düşünceli dudaklarını yaladı. Bacağından söz etmek hoşuna giderdi ama Asya'nın bu konuya birdenbire girmesi onu şaşırtmıştı. ''Bacağım yüzünden.'' ''Bacağım'' sözcüğü şimdiye kadar Demka için büyük ve acı bir anlam taşımıştı. Oysa Asya'nın her şeyi hafife alan tutumu Demka'nın kuşkularını canlandırmıştı. Bu kadar önemli olan konu neydi? Bu yüzden bacağını, kazandığı paradan söz ettiği gibi önemsemeyerek bir parça çekine çekine anlattı. ''Ne diyorlar?'' ''Şey, onlar bir şey söylemiyor ama kesmek istiyorlar.'' Bunu söylerken Demka'nın kederlenen yüzü Asya'nın pırıl pırıl yüzünü araştırdı. ''Doğru söylemiyorsun.'' Asya eski bir dostmuş gibi Demka'nın omzuna vurdu. ''Bacağımı kesecekler de ne demek? Çıldırdılar mı? Yoksa seni tedavi edip iyileştirmek zahmetine girişmiyorlar mı? Bacağını kesmelerine izin verme. Bacaksız yaşamaktansa ölsen daha iyi. Sakat bir insan ne biçim bir hayat yaşar ki? Hayatın keyfi çıkarılmalı.'' Evet tabii, Asya yine haklıydı. Koltuk değneğiyle geçirilecek bir hayat neydi ki? Farz et ki burada Asya'nın yanında koltuk değneğiyle oturuyordu. O sandalyeyi asla kendi başına çekip Asya'nın yanına getiremezdi. Sandalyeyi getirmesine Asya yardım etmek zorunda kalacaktı. Hayır, bacaksız bir hayat, hayat değildi. Hayatın tadı çıkarılmalıydı. Uzun bir süreden beri burada mısın? Bakayım diye Demka düşündü. 3 haftadır buradayım. Ne korkunç, Asya titredi. Ne sıkıntı. Radyo yok, akordiyon yok. Koğuştaki konuşmaların nasıl olduğunu düşünebiliyorum. Demka bütün günü ders çalışarak geçirdiğini açıklamaktan nefret ediyordu. Erdemlerinin hiçbiri Asya'nın ağzının canlı, hareketli nefesi altında yaşayamazdı. Şimdi bu erdemler kabartılmış, kartondan yapılmış gibi görünüyordu. Gülümseyerek ama içinden değil, Demka anlattı. Söz gelişi insanların ne için yaşadıklarını tartışırız. Ne? Şey, insanlar niçin yaşar, amaçları nedir? Ah, Asya'nın her şeye verilecek bir cevabı vardı. Bize buna benzer bir kompozisyon konusu verilmişti. İnsanlar ne için yaşarlar? Bununla birlikte verilen yardımcı fikirler, pamuk üreticileri, sütçüler ve çeliğe su verildiğinin de dahil. İç savaş kahramanları, savaş kahramanı Matrosov'un yararlılıkları ve bunun üzerine düşüncelerimizdi. Peki sen bu konu üzerinde ne düşünüyorsun? Ne mi? Bizden aynı şeyi yapıp yapmayacağımızı söylememiz isteniyordu. Kesinlikle bu isteniyordu. Hepimiz de aynı şeyi yapacağımızı yazdık. Sınavlardan önce öğretmeni niçin sinirlendirmeli? Shashka Gromov, ben tam düşündüğüm gibi başka şekilde yazabilir miyim diye sorduğunda öğretmen, yaz göreyim, başına gelecekleri görürsün, dedi. Kızlardan biri, vatanımı sevip sevmediğime emin değilim diye yazdı. Öğretmenin boğulur gibi olduğunu gördük. Ne kadar iğrenç bir düşünce, dedi. Vatanını sevmemeye nasıl cesaret edebilirsin? Şey, belki de seviyorumdur ama bilmiyorum, anlamam gerek, dedi kız. Anlayacak bir şey yok. Vatan sevgisi yüreğinize annenizin sütüyle beraber akmalı. Bütün kompozisyonu gelecek derse kadar yeniden yazmanı istiyorum, diye bağırdı öğretmen. Öğretmenimize kurbağa adını takmıştık. Sınıfta hiç gülümsemezdi. Anlayışlı olmak gerek. Evde kalmış yaşlı bir kız mutsuz bir yaşantı. Mutsuzluğunun hıncını da bizden çıkarırdı. Öncelikle güzellerden. Asya son sözü kendi güzelliğine duyduğu güvenle söylemişti. Hastalığın hiçbir devresinden geçmediği belliydi. Istırap, işkence, iştahsızlık, uykusuzluk bilmiyordu. Ne tazeliğini ne de sağlıklı rengini kaybetmişti. Buraya jimnastik ve dans salonlarından 3 günlük bir muayene için gelmişti. İyi öğretmenleriniz var mıydı, diye Demka sordu. Asya'yı konuşturduğu sürece onun yüzüne bakabileceğini biliyordu. Yoktu, sevimsiz yaratıklar hepsi. Zaten okulu hiç sevmiyorum. Asya'nın sağlıklı neşesi Demka'yı etkilemişti. Öylece oturuyor, Asya'nın anlattıklarını minnetle dinliyordu. Sinirleri gergin değildi artık. Dünyayla barış imzalamış gibiydi. Asya ile hiçbir tartışmaya girmek istemiyor, kendi düşünceleri ne olursa olsun onunla her konuda anlaşmaya varmaktan zevk alacağını hissediyordu. Hatta bacağı üzerine bile Asya ile anlaşmaya varmaktan hoşlanacaktı. Yeter ki bacağı ağrımasa, bir tuzağa düşürüldüğünü durmadan hatırlatmasa, bacağının ne kadarını kurtaracağını düşünüp durmasaydı. İncik kemiğinin yarısına kadar mı gidecekti, yoksa dize kadar mı, yahut kalçanın yarısı mı? Bacağından ötürü insanlar neyle yaşarlar sorusu Demka'yı çok etkiledi. Sordu. Doğru söyle, ne düşünüyorsun? Bir insan ne için yaşar? Bu genç kız için her şey açık ve belirliydi. Yeşilimsi bakışlarını Demka'ya çevirdi. Sanki Demka'nın alay edip etmediğini, soruyu ciddilikle sorup sormadığını merak eder gibiydi. Ne için demekten kastın nedir yani? Aşk için yaşarlar tabii. Aşk için. Tolstoy da aşk için demişti ama hangi anlamda? Öğretmen de aşk için cevabını beklemiş, istemişti. Demka, düşünceler, olaylar üzerine kesin kararlar vermeye, bunları kafasında evirip çevirmeye alışkındı. Ama, dedi, boğazını temizledi. Her şeyi açık açık konuşuyorlardı ama bunu sözcüklerle anlatmak ona hala uygunsuz geliyordu. Aşk hayatın tümü demek değildir. Yani bazen belirli bir yaştan belirli bir yaşa kadar. Hangi yaştan, ne yaşı, diye Asya öfkeyle sordu. Sanki Demka ona hakaret etmişti. Aşk bizim yaşımızda en tatlıdır. Başka ne zaman aşk olur ki? Hayatta aşktan başka ne var ki? Asya'nın kaşları sözcüklerine duyduğu güvenle o şekilde havaya kalkmıştı ki karşı koymak imkansızdı. Demka da itiraz etmedi. Dinlemek istiyordu. İtiraz etmek değil.